Ayrım 34, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 343. 1990'ların ortasında ordunun Amerikan İç Operasyonlar Departmanı personel komutan yardımcısı olarak atandı ve West Point Akademisi'nde tarih dersi vermesi teklif edildi. Savunma Bakanlığı'nda onun hakkında çok iyi şeyler söyleniyordu. Aynı zamanda siyasete olan ilgisi de gözden kaçmamıştı. Artık tek ihtiyacı olan gözle görünür bir askeri başarıydı. Pentagon daha yüksek kademelere giden yolu açmadan önce aktif görevde bulunmasında ısrarcıydı ve Lee'nin birinci dereceden bir uluslararası krize ihtiyacı vardı. Çok beklemesi gerekmedi. 1999'da Kosova'ya ABD komutan yardımcısı olarak atandı ve ismi şeref listesinde yer aldı. Bu sefer eve gelişi birlik komutanı general rütbesi ve Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi'ne katılım çağrısı ile taçlanmıştı. Ulusal güvenlik ile ilgili yazdığı bir makale olay yaratıyordu. Meseleyi oldukça sert bir açıdan ele almıştı. Birçok açıdan cumhuriyetçi yönetimden bile daha ödünsüzdü ama hepsinden ötesi vatanseverdi. Tüm kozmopolitliğine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nden daha hakkaniyetli ve özgürlükçü bir yer olmadığına gönülden inanıyordu ve makalesinde ülkenin en baskın güvenlik sorunlarını bu inancın ışığında ele almıştı. Kendini birden gücün koridorlarında buluvermişti. Ama General Lee tutku dolu, ele avuca sığmaz duygularının içinde yatan hayvanı gayet iyi tanıyordu. Bu bir sonraki adımında ne yapacağına bağlı olarak yararlı olduğu kadar tehlikeli de olabilirdi. Kimsenin onun hakkında kibirli olduğunu veya yetenekleriyle gösteriş yaptığını düşünmesine izin veremezdi. Şimdiden yeteri kadar parlamıştı. Arada bir üniformasını kolsuz bir elbiseyle değiştirerek Beyaz Saray'daki dinleyicilerini memnun etmek için Chopin, Schubert veya Brahms çalacaktı. Balo salonunda başkanın ayaklarını yerden kesip kendini Fred Astaire gibi hissetmesini sağlıyordu. Veya ona, ailesine ve eski cumhuriyetçi dostlarına kurucu atalarının günlerinden kalma şarkılarla serenat yapıyordu. Görüntüsünün bu kısmı tamamen ona aitti. Yakın kişisel bağlar kurmakta ustaydı. Böylece savunma bakanının beyzbol tutkusunu ve dışişleri bakanının Avrupa tarihine olan ilgisini paylaşıyor, Beyaz Saray'daki akşam yemeklerini alacağı davetleri garantiye alıyor ve başkanlık konutunda tüm bir hafta sonunu geçiriyordu. Dışarıdan bakıldığında alçak gönüllü görünüyordu. Siyasi meselelerle ilgili fikirlerini kendine saklıyordu. Nazik, büyüleyici, kendinden emin fakat buna karşın asla kendini beğenmiş veya katı görünmeden askeriye ve siyasetçiler arasında ara buluculuk yapıyordu. Birçok forslu adamla ilişkisi olduğu söyleniyordu ama hiçbiri doğru değildi. Lee bunu kaygısızca görmezden geliyordu. Hiçbir soru onu telaşlandıracak kadar garip olamazdı. Gazetecileri ve siyasetçileri kolayca yenir yutulur duyumlarla beslemekteki yeteneğiyle her zaman hazırlıklıydı. Ve parmaklarının ucundaki engin bilgileri, detayları hazmedilir biçimde sıkıştırılmış bir dosya gibi açabilirdi. Elbette okyanusta neler olup bittiğine ilişkin en küçük bir fikri bile yoktu. Ama başkanı olaylara dahil etme becerisini göstermişti. Kütük gibi siyah dosyasını birkaç anahtar noktayla açıklamıştı. Sonuç olarak Chateau Whistler'a gönderilmişti ve Lee bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bu atması gereken son büyük adımdı. Belki de başkanı aramalıydı, kısa bir sohbet için. Başkan bundan hep memnun kalırdı. Delegelerin geldiğini veya Lee'nin tanımıyla evlerindeki krize rağmen ABD'nin gayri resmi çağrısına uyduklarını söyleyebilirdi. Ya da NOAA'in tanımlanamayan seslerle benzerlikler bulduğunu anlatmalıydı. Başkan bu tür şeyleri severdi. Bunun, efendim, gelişme kaydettik gibi bir tınısı vardı. Elbette başkanın bloop ve upsweep üzerine veya NOAA'in bilim insanlarının neden slowdown'ın kaynağını belirlediklerini düşündükleri hakkında bir şeyler bilmesini beklemiyordu. Dipnot, bloop ve upsweep. NOAA'in yürüttüğü akustik izleme projesi dahilinde kaydedilen seslerden sismik, biyolojik veya çevre kaynaklı olarak belirlenemeyen ve dolayısıyla tanımlanamayan çok alçak frekanslardaki seslerden ikisine verilen isim. Bunların tümü fazla detaylı ve üstelik gerekli de değildi. Güvenli uydu bağlantısı üzerinden birkaç güven veren kelimeyle başkan mutlu olacaktı. Ve mutlu bir başkan yararlı bir başkandı. Onu arayacaktı. 9 kat aşağıda Leon Anavak kırlaşan saçı ve sakalıyla hoş görünümlü bir adamı fark etti. Ön bahçeden şatoya doğru yürüyordu. Yanında minyon, geniş omuzlu ve bronzlaşmış, kot pantolon ve deri ceket giyen bir kadın vardı. Anavak kadının 20'li yaşlarının sonlarında olduğunu tahmin etti. Kestane rengi bukleler sırtından aşağı uzanıyordu. Yeni gelenlerin her ikisi de otel görevlilerinin hemen ellerinden aldığı çantalar taşıyorlardı. Kadın adama bakarak bir yorum yaptı ve çevresine bakındı. Bakışları kısa bir süre için Anavak'ta sabitlendi. Sonra saçlarını alnından geriye itip içeriye girerek gözden kayboldu. Anavak düşüncelere dalmış halde kadının biraz önce durduğu noktaya baka kaldı. Sonra başını kaldırıp elleriyle gözlerini güneşten koruyarak şatonun neoklasik ön cephesini gözden geçirdi. Lüks otel insanların Kanada ile ilgili kurdukları hayalleri gerçeğe taşıyacak biçimde konumlandırılmıştı. Horseshoe koyundan gelen 99 numaralı otoyol Vancouver'dan uzaklaşarak üzerleri yaz boyu beyaz parlayan heybetli zirvelerin önünde ağaçlı yamaçların arasında Chateau Whistler'ın yattığı dağlara yöneliyordu. Whistler Blackcomb dünyadaki en etkileyici kayak bölgelerinden biri sayılıyordu. Gerçi Mayıs gibi gelen otel müşterilerinin çoğu golf oynamak ya da ormanlık arazide gizlenmiş göllerin etrafında yürüyüş yapmak için oradaydı. Ziyaretçiler çevreyi dağ bisikletleriyle gezebilir veya yıl boyu karla kaplı tepelere helikopterle çıkabilirlerdi. Şatonun kendine ait birinci sınıf bir restoranı vardı ve her tür konforu sunuyordu. Dağlardaki bu uzak nokta dünya üzerindeki her türlü donanıma sahipti ama bir düzine kadar askeri helikopterin varlığı sürpriz olmuştu. Anavak oraya 2 gün önce gelmişti. Vancouver Akvaryumu, Nanaimo ve Şato arasında mekik dokuyan, verileri eleyen, istatistikleri analiz eden ve sonuçları toparlayan John Ford gibi o da Lee'nin sunumu için yapılan hazırlıklara yardım ediyordu. Anavak'ın dizi hala ağrıyordu ama şişlik inmişti. Temiz dağ havası ciğerleri kadar zihnini de temizlemiş ve uçak düştüğünden beri üzerine çöken ümitsizlik buhar olup uçarak onu huzursuz bir enerjiyle baş başa bırakmıştı. Son zamanlarda o kadar çok şey olmuştu ki Lee ile utanç verici koşullarda ilk tanıştığı günün üzerinden henüz 2 hafta geçmiş olmasına karşın askerlerin onu yakalaması eski hikaye kalmıştı. Kadın Anavak'ın gece macerasının amatörlüğü ile eğlenmişti. Daha arabadan çıkmadan onu fark etmişlerdi. Rıhtımın içine park etmesine izin verip bir süre neyin peşinde olduğunu anlamak için onu izlemişler, sonra da müdahale etmişlerdi. Endişelenmesi gereksizdi. Artık bulgularını komitenin engin kara deliğinde kaybetmek yerine işlerin tam merkezinde Ford ve yeni gelen Sue Oliveira ile birlikte çalışıyordu. En azından yukarıdan gelen emirler yüzünden iletişimi kopardığı için bol bol özür dileyen Inglewood idari müdürü Clive Roberts'la irtibat kurmasına izin verilmişti. Lee'nin kesin talimatları yüzünden müsait olamamıştı ki bu da sekreteri telefonlarına cevap verip Anavak'ı savuştururken onun yanı başında olduğu anlamına geliyordu. Sunum hazırlandığı için Anavak'ın oturup beklemek dışında yapacak bir şeyi yoktu. Böylelikle tüm dünya kaosa sürüklenir ve Avrupa'yı sel basarken Anavak tenis oynamaya gitti. Dizini denemek için sabırsızlanıyordu. Oyun eşi çalı gibi kaşları ve kocaman burnu olan ufak tefek Fransız bir adamdı. Adı Bernard Roche'tu, bakteriyologdu ve bir gece önce Lyons'tan gelmişti. Kuzey Amerika kendini gezegenin en büyük yaratığına karşı savunmak için mücadele ederken Roche'un mücadelesi en küçük olanıylaydı. Anavak saate baktı. Yarım saat sonra buluşmak için sözleşmişlerdi. Hükümet gösteriyi yönetmeye başladığından beri otel turistlere kapalıydı. Ama etraftaki insan kalabalığı sanki turist sezonunun en işlek zamanları gibi bir görüntü veriyordu. Şu ana kadar en azından birkaç yüz delege gelmiş olmalıydı. Bunların yarıdan fazlası ABD istihbarat çevreleriyle bir şekilde bağlantılıydı. Çoğu şatoyu kendi kumanda merkezine dönüştürmek için hiç vakit kaybetmeyen CIA adına çalışıyordu. Amerika'nın en büyük istihbarat teşkilatı NSA, muhabere istihbaratı, veri koruma ve kriptolojiden sorumluydu. Ve dördüncü kata yerleşen neredeyse bir departman dolusu adamını göndermişti. Beşinci kata Pentagon ve Kanada Güvenlik İstihbarat Teşkilatı tarafından el konulmuştu. Onun üzerindeki kat MI5'e ve İngiliz İstihbarat Teşkilatı'na ve Alman Askeri Güvenlik Teşkilatı ile Federal İstihbarat Teşkilatı'nın bir bölümüne ayrılmıştı. Fransızlar Direction de la Surveillance de Territoire'dan temsilciler göndermişlerdi. Ve Finlandiya'dan Pais Kunnan, Tiedus Teluasosto gibi İsveç İstihbarat Teşkilatı da oradaydı. İstihbarat servisleri için tarihi bir buluşmaydı. Benzersiz bir insan ve veri topluluğu dünyayı yeniden biraz olsun anlama çabasıyla bir araya gelmişti. Anavak dizini ovdu. Dizinden yukarı bıçak gibi bir ağrı saplandı. Tenis için aceleci davranmıştı. Üzerine bir gölge düştü. Bir diğer askeri helikopter inişe geçerek burnunu karaya eğdi. Anavak güçlü makinanın alçalmasını izledi. Sonra duruşu dikleşti ve içeri girdi. İnsanlar dört bir yanda koşturuyorlardı. Kubbeli lobinin altında hareket yürüyüş adımlarıyla kararlı ama telaşsız bir şekilde başlamıştı. Oradakilerin en az yarısı cep telefonuyla konuşuyordu. Diğerleri lobinin sahanlığını yan koridorlardan ayıran kolonların etrafına dizili lüks koltuklara kurulmuş, dizüstü bilgisayarlarına bir şeyler yazıyor veya ekrana bakıyorlardı. Anavak Ford ve Oliveira'nın onu bekledikleri bitişikteki bara doğru ilerledi. İkisinin yanında üçüncü biri uzun boylu, asık suratlı, bıyıklı bir adam daha vardı. Leon Anavak, Gerhard Bormann. Ford ikisini tanıştırdı. Gerhard'ın elini sıkarken yavaş ol, kopabilir. Tenis sakatlığı mı? Tükenmez kalem. Bormann acı acı gülümsedi. İki hafta öncesine kadar fareye bir kez tıklamanın yeteceği şey için bir saati durmaksızın yazarak geçirdim. Orta çağda yaşamak gibi bir şey. Ya uydular? Tüm bu trafiği kaldıramıyorlar diye açıkladı Ford. Kiel'deki iş arkadaşlarım ve ben yeterli sayıda uyduya erişemiyoruz dedi Bormann kasvetle. Herkes öyle. Anavak bir bardak su söyledi. Ne zamandır buradasınız? İki gündür sunum üzerinde çalıştım. Ben de öyle. Daha önce karşılaşmamış olmamız garip. Bormann başını salladı. Bütün otel bir İsveç peyniri gibi. Her taraf koridor dolu. Senin alanın ne? Balina ve yunuslar. Hayvan zekası. Son zamanlarda Leon'un kambur balinalarla birkaç tatsız karşılaşması oldu diye lafa daldı Oliveira. Görünen o ki Leon'un zihinlerini okumasından pek hoşlanmıyorlar. Onun burada ne işi var? Hepsi döndü. Bardan bir adamın asansörlere doğru ilerlediği lobiyi açık bir şekilde görebiliyorlardı. Anavak adamı tanıdı. Birkaç dakika önce kıvırcık saçlı kadınla birlikte gelen adamdı. O da kim diye sordu kaşlarını çatan Ford. Sen hiç sinemaya gitmez misin diye cıkcıkladı Oliveira. Şu Avrupalı aktör adı neydi? Maximilian Schell. Muhteşem görünüyor öyle değil mi? Gerçek hayattaki hali sinemadakinden daha iyiymiş. Kendine gel kadın dedi Ford. Bir aktörün burada ne işi var? Suyu haklı olabilir biliyorsun dedi Anavak. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bir felaket filminde oynamıştı. Galiba Deep Impact'ta bir göktaşı dünyaya çarpıyordu ve... Hepimiz bir felaket filmindeyiz diye sözünü kesti Ford. Fark etmediğinizi söylemeyin. Yani şimdi sırada Bruce Willis mi var? Oliveira gözlerini yuvarladı. Neyse o mu değil mi? Ben olsam imza almaya zahmet etmezdim diye gülümsedi Bormann. O Maximilian Schell değil. Gerçekten mi? Oliveira hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Evet, adı Sigur Johansson ve Norveç'ti. Sizlere Avrupa'da neler olup bittiğine dair bir iki şey anlatabilir. O, ben ve Statoil'den birkaç kişi. Bormann Johansson'un arkasından baktı ve yüz ifadesi karardı. Aslına bakarsanız en iyisi size kendi anlatana kadar bekleyin. Trondheim'dan geliyor ve oradan geriye pek bir şey kalmadı. Johansson evini kaybetti. İşte yine dehşetin gerçekliği karşılarındaydı. Televizyondaki görüntülerin gerçek olduklarının kanıtı. Anavak sessizce suyunu içti. Pekala... Ford saatine baktı. Bu kadar sohbet yeter. Gidip bize ne söyleyeceklerini dinleyelim. Şato'nun birkaç konferans salonu vardı. Lee sunuma katılmak için oraya gelen istihbarat elemanları, hükümet temsilcileri ve bilim insanlarından oluşan grup için ucu ucuna yeterli olacak orta büyüklükte bir tanesini seçmişti. Deneyimlerinden biliyordu ki insanlar sıkış tıkış bir araya geldiklerinde ya birbirlerini sinir ederlerdi ya da bir birliktelik duygusu oluşurdu. Her halükarda birbirlerini veya ellerindeki işi dışlamak gibi bir şansları yoktu. Oturma planı uygun olarak çizilmişti. Değişik milletlerden ve uzmanlık alanından delegeler karışık bir şekilde dağıtılmışlardı. Her koltuğun üzerinde bir dizüstü bilgisayar ve not defteri bulunan küçük bir masası vardı. Sunumun görsel bölümü 2 metreye 5 metre boyutlarında, beraberinde büyük hoparlörleri olan ve PowerPoint sunumu için uzaktan kumanda edilebilen bir ekranda yapılacaktı. Rahat, muhafazakar mobilyaların içindeki yüksek teknoloji yığını göze batıyordu. Peak dönerek konuşmacılar için ayrılan koltuklardan birinde yerini aldı. Arkasından kırışık takım elbisesi ve muazzam göbeğiyle bir adam geldi. Adamın ceketinin koltuk altlarında koyu lekeler vardı. İncelmiş sarı gri saç telleri geniş alnından geriye taranmıştı. Elini Lee'ye uzatırken yüksek sesle hırıldadı. Beş sosis gibi parmak bebek balonları gibi uzanıyordu.
''Merhaba Suzy Wong'' dedi.
Lee elini uzattı ve adamın elini sıktıktan sonra ellerini pantolonuna silme isteğini güçlükle bastırdı.
''Jack, seni görmek ne güzel.''
''Tabii öyledir bebek.''
Vanderbilt sırıttı.
''Haydi kızım, onları yere ser. Eğer alkışlamazlarsa elbiselerini çıkar, ben alkışlarım.''
Alnındaki teri silip baş parmaklarıyla başarı işareti yaptı ve Peak'in yanına çöktü. Lee onu ekşi bir gülümsemeyle seyretti. Vanderbilt CIA'in müdür yardımcısıydı. Değerli bir operasyon adamıydı ve CIA onu özleyecekti. Lee zamanı geldiğinde onu yok etmeye karar verdi. Sadece bir süre geçmesi gerekiyordu. Jack Vanderbilt ne kadar zeki olursa olsun yakında şişko domuzu çamurda debelenirken bırakacağı zaman gelecekti. Salon doluyordu. Delegelerin çoğu birbirini tanımıyordu. Bu yüzden sessizlik içinde yerlerine oturdular. Lee sandalye gıcırtıları ve kağıt hışırtıları azalana dek sabırla bekledi. Gerginliklerini hissedebiliyordu. Her bir yüze attığı tek bakışta o kişinin ruh halini anlayabilirdi. Lee kendine insanların ruhlarını okumayı öğretmişti. Konuşmak için kürsüye ilerledi ve gülümsedi. ''Lütfen rahat edin.'' Salonun içinde kısa bir mırıldanma oldu. Birkaçı gergince arkasına yaslandı ve bacak bacak üstüne attı. Bir tek omuzlarına özensizce attığı atkısıyla Norveçli biyolog, can sıkıntısı olarak nitelenebilecek bir kayıtsızlıkla sandalyesinde geriye yaslanmıştı. Koyu gözleri Lee'ye sabitlenmişti. Lee adamı ölçüp biçmeye çalıştı ama Johansson'un ifadesinden bir şey çıkaramıyordu. Neden diye düşündü. Adam evini kaybetmişti. Yani felaket onu pek çok kişiye göre daha doğrudan etkilemişti. Kederli olması gerekirdi ama belli ki değildi. Lee'nin aklına tek bir şey geliyordu. Johansson yeni bir şey duymayı beklemiyordu. Ümitsizlik ve kederinden daha baskın bir teorisi vardı. Ya diğerlerinden daha fazlasını biliyordu ya da öyle olduğunu sanıyordu. Lee gözünü ondan ayırmayacaktı. ''Hepinizin büyük bir baskı altında olduğunu biliyorum.'' diye devam etti. ''Bu yüzden bu toplantıyı mümkün kıldığınız için her birinize gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve her şeyden önce bugün burada bizimle olan bilim insanlarına teşekkür ediyorum. İçtenlikle inanıyorum ki sizin yardımınızla yakın geçmişin olaylarını iyimser bir şekilde gözden geçirebileceğiz. Siz bize umut etmek için sebep veriyorsunuz.'' Lee sakin, dost canlısı bir sesle konuşuyordu. Herkes pür dikkat onu dinliyordu ama Vanderbilt'in ağzı açıktı ve dişlerini karıştırıyordu. ''Sanırım hepinizin aklına bu toplantıyı neden Pentagon, Beyaz Saray ya da Kanada Parlamentosu'nda yapmadığımız sorusu gelmiştir. Bir yandan size olabildiği kadar rahat bir çalışma ortamı yaratmak istedik. Chateau Whistler'ın letafeti efsanevidir ama en önemli özelliği konumu. Dağlar güvenli, kıyılar ise değil. Amerika veya Kanada'da bizim için güvenli olan tek bir kıyı şehri dahi yok.'' Bakışları ona dönük yüzlerin arasında gezindi. ''Bu sebeplerden biri. Diğeri ise İngiliz Kolombiyası'na olan göreli yakınlığı.
Şahit olduğumuz fenomenlerin tümü, hayvanların anormal davranışları, mutasyonlar, kıta yamaçlarındaki hidrat yataklarında değişimler burada bulunabilir. Chateau Whistler'dan kıyı şeridine helikopterle hiç vakit geçirmeden ulaşabilirsiniz. Ayrıca önde gelen araştırma merkezlerinden bir kısmına kolayca erişebilecek uzaklıktayız. Bunların arasında en önemlisi Nanaimo'daki laboratuvar. Burada birkaç hafta önce balinaların davranışlarını gözlemlemek için bir merkez kurduk. Avrupa'daki gelişmelerin ışığında bunu dünyadaki en iyi kriz yönetimi takımıyla uluslararası bir kriz merkezine dönüştürmeye karar verdik. Ve bu ekip hanımlar beyler sizsiniz. Sözlerinin istediği etkiyi yaratması için bir an durakladı. Dinleyicilerinin kendi önlemlerinin farkında olmalarını istiyordu. Onların gururlarını okşamak, yaşanan trajediye rağmen seçkinlerin arasında oldukları duygusunu güçlendirmek işine yarayacaktı. Burada olmamızın üçüncü sebebi ise rahatsız edilmemek. Chateau Whistler basından uzak tutuluyor. Söylememe gerek yok, çok revaçta olan bir otel birden kapatılıp tepesinde askeri helikopterler uçmaya başladığında bu elbette fark ediliyor. Ama burada ne olup bittiğine dair resmi bir açıklama hiç yapılmadı. Birileri sorduğunda da tatbikat yaptığımızı söylüyoruz. Bununla ilgili yazacakları çok şey var ama ellerinde kesin bir şey yok, bu yüzden kafanıza takmayın. Lee durakladı. Halka her şeyi söylemek hem tavsiye edilmez hem de mümkün değildir. Kitlesel panik sonun başlangıcı olur. Herkesin sakin kalması işimizi yapmamıza izin veriyor. Burada size karşı dürüst olacağım. Savaşın ilk zayiatı gerçeklerdir. Ve aksini düşünmeyin, bu bir savaş. Kazanmadan önce anlamamız gereken bir savaş. Kendimize ve insanlığın geri kalanına karşı bir sorumluluğumuz var. Şu andan itibaren kimseyle, en yakın arkadaşlarınız ve ailenizle bile bu komite için yaptığınız işlerle ilgili konuşmanız yasaktır. Bu toplantının sonunda hepiniz son derece ciddiyetle ele alınacak bir sessizlik taahhütnamesi imzalamak durumundasınız. Herhangi birinizin itirazı varsa onları şimdi sunumdan önce dile getirmesini rica ediyorum. Eminim farkındasınız, taahhütnameyi imzalamama hakkınız var. Kimse riayet etmeyi reddettiği için bir sorunla karşılaşmayacak. Ama imzalamamayı düşünen herkes şu anda aramızdan ayrılmalıdır. Bu kişiler hemen evlerine gönderileceklerdir. Kendi kendine iddiaya girmişti. Kimse gitmeyecek ama birileri soru soracaktı. Bekledi, bir el kalktı. Mick Rubin'di. İngiltere Manchester'dan geliyordu ve yumuşakçalar üzerine uzman bir biyologtu. Bu şatodan ayrılamayacağımız anlamına mı geliyor? İstediğiniz zaman gidebilirsiniz ama işiniz hakkında konuşamazsınız, dedi Leon'a. Peki ya, Rubin nasıl bitireceğinden emin değildi. Konuşursanız, Lee'nin yüzü bir hayret ifadesine büründü. Bu kesinlikle geçerli bir soru tabii ki. Pekala, her şeyi inkar etmek zorunda kalır ve bir daha sözünüzü bozmayacağınıza emin oluruz.
Yani siz, demek istediğim, bunu yapabilir misiniz? Yani buna,
Yetkimiz var mı? Birçoğumuz 3 gün önce Almanya'nın şu anki durumla ilgili ortak bir Avrupa Birliği komisyonu kurulması için çağrı yaptığını biliyor olmalısınız. Alman İçişleri Bakanı şu anda bu girişimin başkanlığını yapıyor. NATO anlaşmasının 5. bendi önlem olarak hayata geçirildi. Norveç, Büyük Britanya, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Faroe Adaları olağanüstü hal ilan ettiler. Kanada ve ABD şimdiden ABD'nin liderliği altında güçlerini birleştirdiler. Uluslararası durumun nasıl gelişeceğine göre Birleşmiş Milletler'in bir şekilde kontrolü ele alma olasılığı var. Dünyanın dört bir yanında var olan düzen sarsılıyor ve yeni yetki alanları ortaya çıkıyor. Sıra dışı koşullar göz önüne alındığında evet, yetkimiz mevcut. Daha fazla soru yoktu. Peki, dedi Lee, o zaman başlayalım. Binbaşı Peak, sıra sizde. Peak öne çıktı. Yukarıdan gelen ışık abanoz teninde parlıyordu. Uzaktan kumandanın düğmesine bastı ve ekranda bir uydu görüntüsü belirdi. Kasabaların benek benek göründüğü bir kıyı şeridinin epey yüksekten çekilmiş fotoğrafıydı. Belki başka bir yerde başlamıştır, dedi. Belki başlangıcı bu değildi ama bugünkü bilgilerimize göre ilk vaka Peru'da görüldü. Ortada biraz daha belirgin olarak görünen kasaba Juan Chaco. Elindeki lazer işaretleyicisini denizin farklı bölgelerinde dolaştırdı. Juan Chaco açık ve berrak havaya rağmen birkaç gün içinde 22 balıkçıyı kaybetti. Bazılarının tekneleri daha sonra denize doğru sürüklenirken bulundu. Çok geçmeden spor tekneler, motor yatlar ve küçük yelkenliler de kaybolmaya başladı. Bazı vakalarda enkazdan küçük parçalar bulundu ama çoğunlukla geriye hiçbir iz kalmamıştı. Başka bir görüntüye geçti. Denizler aralıksız gözlem altındadır diye devam etti. Tuzluluk, ısı, karbondioksit akışı, akıntı hızı ve bunlar gibi diğer tüm fenomenlere ilişkin kesintisiz veri gönderen tanımcılar ve robotik şamandıralarla doludurlar. Deniz araç gereçleri su ve deniz yatağı arasındaki madde alışverişini gözlemler. Okyanus üzerinde araştırma gemilerinden oluşan küçük bir filo her zaman vardır ve gökyüzü de askeri ve dünya gözlem uyduları ile doludur. Bu durumda kayıp bir teknenin izini sürmenin zor olmayacağını sanırsınız ama işler o kadar da basit değil. Bilmeniz gereken gökyüzündeki casuslarımızın da gözü olan her şey gibi bir sorunu olduğu meşhur kör nokta. Bir diyagram dünyanın bir kesitini gösterdi. Değişik ebatlarda uydulardan bir topluluk fazla büyümüş sinekler gibi üzerinde dönüp duruyordu. Size buradaki yapay yıldızların hepsini saymayı denemenizi bile tavsiye etmem dedi Peik. Magellan veya Hubble gibi dış yörünge araçlarını saymazsak 3500 adet var. Yukarıdaki ıvır zıvırın çoğu çöp. Uyduların sadece 600 kadarı tamamen işlev görebiliyor ve sizin sadece birkaçına erişiminiz olacak. Buna askeri uydular dahil. Peik son cümleyi bir pişmanlık ifadesiyle mırıldanmıştı. Lazer işaretleyiciyi güneş yelkenleri olan fıçı gibi bir şekle kaydırdı. Bir Amerikan KH-12 Keyhole uydusu. Deep Note Keyhole uydusu. Geleneksel casus uydularından çok daha güçlü olan bir uydu serisinin adı. Gün ışığında çözünürlüğü 5 santimetreyi bulur. Bu neredeyse kişilerin yüzlerini tanımaya yeterlidir. Ayrıca geceleri de veri elde edebilmek için kızılötesi ve çok taiflı çekim yapabiliyor. Maalesef bulutlu günlerde işe yaramıyor. Bir başka uyduyu işaret etti. Bu nedenle pek çok keşif uydusu bunun yerine radar kullanır. Tam olarak söylemek gerekirse mikrodalga radyasyonu. Bulutlar radarın yoluna çıkamaz. Bu uydular fotoğraf çekmez. Gezegenin yüzeyini santim santim tarayarak 3 boyutlu olarak modellerler. Ama burada da bir yumuşak karın bulunuyor. Radar görüntülerinin yorumlanmaya ihtiyacı vardır. Radar renkleri ayırt edemez ve camdan bakamaz. Radarın dünyası bütünüyle şekillerden oluşur.
İki teknolojiyi birleştiremez misiniz diye sordu Bormann.
Yapılabilir ama pahalıya patlar ve kimse bununla uğraşmıyor. Ve bu da uydu ile gözetlemenin temel sorununa bağlanıyor. Bir ülkenin tümünü veya bir su kütlesini gözetlemek için her biri epey geniş bir alanı tarama kapasitesine sahip olan ve birlikte çalışan birkaç sisteme ihtiyacınız olur. Belirli bir alanın detaylı görüntülerini elde etmek isteyen herhangi biri zaman içinde çekilen anlık görüntülerle yetinmek durumundadır. Uydular yörüngede hareket halindedir ve çoğu durumda orijinal konumlarına dönmeleri 90 dakika alır.
Ya pozisyonlarını dünyaya bağlı olarak koruyan uydular?
Bu soruyu Finli bir diplomat sormuştu. Bunları sorunun hedefindeki bölgelere yönlendiremez miyiz? Çok yukarıdalar. Yer durağan uydular ancak ve tam olarak 35.888 kilometrelik bir yükseklikte sabit durabilirler. Bu yükseklikten tanınabilir en küçük detay 8 kilometre uzunluğundadır. Bu da Helgoland'ın siz fark etmeden batabileceği anlamına gelir. Dipnot, Helgoland, Kuzey Denizi'nde yüz ölçümü 1.7 kilometre kare olan bir ada. Peik durakladı sonra devam etti. Ama bu kez ne aradığımızı anlayınca buna uygun olarak sistemlerimizi değiştirdik. Bir sonraki fotoğraf makul bir yükseklikten çekilmiş deniz yüzeyi fotoğrafıydı. Güneş ışınları üzerinde kırılıyor ve denize oluklu cam gibi bir görüntü veriyordu. Üzerinde benek benek tekneler ve daha yakından bakıldığında her birinin üzerinde bir figürün çömeldiği kamış kayıklar olduğu anlaşılan şekiller vardı. KH-12'den bir yakın plan fotoğraf dedi Peik. Juan Chaco yakınlarındaki sahanlık bölgesi. O gün bu bölgede bir grup balıkçı kayboldu. Görüntü sabahın erken saatlerinde çekildi. Bu nedenle denizden yansıyan ışık fena değil. Ve bu da bir şans çünkü bunu görmemize olanak sağlıyor.
34. ayrımın sonu. Sayfa 352.